Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Bir Cem Karaca Kitabı. Yazarı Gökhan Aya. Türü biyografi. Ada Yayıncılık ve Müzik Ticaret Limited Şirketi, 1. baskı İstanbul 1998. ISBN numarası 975-96078-3-2. Bu kitap 191 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Mart 2019. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Sevinçlerimiz bile artık mekanik, sevgisiz, saygısız, otomatik. Bu şarkı kimilerine çok geç artık. Bu şarkı kirlenmiş bir çığlık. Cem Karaca. Editörden. 80'lerin sonuna doğru paneller düzenleyip Türkiye'de rock var mı tartışmaları yapmak pek modaydı. Sonra bu beyhude geyik günleri kendiliğinden sona erdi. Türkiye bugün kendi rock müziğini yaratma noktasında süratle ilerliyor. Kanımca en önemlisi bu hareketlenme gereksiz ve ucu bir yere çıkmaktan uzak konuşmalarla kesintiye uğramadan bireysel veya işbirlikçi çabalarla ilerliyor. 90'ları tüketirken görünen manzaraya dikkat kesilmek lazım. Yeni kuşak rock grupları bir zamanlar Türkiye'de rock müziğin zaten var olduğunu kabul ve beyan ederek deneylerine yol açma çabası içerisine girmiş bulunuyorlar. Herkesin kabul ettiği üzere 60'ların ortasında start alan özgün arayışlar başka pek çok ülkede nadir rastlanabilecek bir deneysellik düzeyinde 70'lerin sonuna dek olağanüstü ve tekrarı imkansız ürünler yarattı. İşte bu noktada kitabın kahramanı tüm heybetiyle ortada duruyor. Bu kitapta Karaca'nın politik yaklaşımından ziyade zamanının ötesinde seyreden grup bilinci ve kalifikasyon hassasiyeti üzerinde durmayı tercih ettik. Zira kendisinin Türk rock tarihine kazandırdığını düşündüğüm en önemli özelliği, maksimum kaliteyi arama yolunda grup müziğini evrensel boyutlarda bir beceriyle kotarabilmesi, yerinde sayma kaygısını güderek üretkenliği baş tacı etmeyi bize öğretebilmesidir. Bu kitabı okuyunca insan bir de bugüne bakıyor ve yok sayılan bir tarih için içi acıyor. Sarp Keskiner. Yazardan. Düstursuz ve soğuk bir rüzgarın inadına hızla estiği yağmurlu bir Nisan gecesi, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin mis sokağına saptığımda, günün adına uygun bir şekilde Mor Perşembe'yi mırıldanıyor ve Meis Bar'ı arıyordum. Bu kitap üzerine ilk konuşmayı yapıp yüz yüze tanışacağım Cem Karaca ve Uğur Dikmen'in isimlerini sokağın sağındaki bir kapının üstünde görünce, "Tamam, burasıdır," deyip içeri daldım. İlk tanıştığım Uğur Dikmen oldu. O ığıl ığıl akan berrak synthesizer motifleri, zarif piyano pasajları, uçuşan Hammond tınıları geldi hemen aklıma. Dervişana kulak vermiş kimin aklına gelmez ki? Çok beklemeden Cem Karaca geldi. Her zamanki şapkası mı vardı yoksa o gece giydiği bir bere miydi tam hatırlayamıyorum. Yalnız epey zayıf gözüküyordu. Benim aklım Nem Kaldı albümünün içindeki postervari fotoğrafta kaldığı için son senelerdeki fiziğini bilmeme rağmen biraz şaşırmıştım. Ne de olsa arada 22 senelik bir fark var. Olsun o kadar. Biraz heyecanlı bir şekilde elimi uzattığımda beni her zamanki gibi merhaba diyerek karşıladı ve elimi sıktı. İstediğiniz kadar rasyonel davranmaya, duygularınıza hakim olmaya çalışın. Eğer o müzik ve o ses benliğinizi sarmalamışsa, böyle bir tanışmada heyecanlanmamanız olanaksız. Karşınızda duran şaka değil, Türk rock'ının eğer böyle bir şey varsa en önemli birkaç kişiliğinden biri. Hatta eğer Türk rock'ı diye bir şey varsa, sorunsalını saf dışı edebilecek birkaç canlı delilden biri. Bana merhaba deyip elimi sıkan bu 35 yıllık büyük müzisyen, Türkiye'de gerçekten çok az müzisyenin üretebildiği kalitede bir müziği tüm ülkeye yıllar boyu dinletti. Onun müzikalitesine ve sağlamlığına star niteliğinde çok az müzisyenin ulaşabilmesinin yanında yine çok azı Türk halkının sosyopolitik yapısıyla, tarihiyle ve güncel devinimiyle bu denli fazla ilgilendi. Hepsinden de ilginci yaptıkları ve yaşadıkları Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hasıraltı sakatlıklarının bazılarına ve ülkenin kimlik arayışına beklenmedik şekilde ışık tuttu. Karaca bu serüvenin hemen hemen tamamını bir rock müzisyeni kimliğiyle sürdürdü. Dünyanın her yerinde operatik stil ve dramatik tavırda şarkı söyleyen müzisyenler bulunabilir. Ama hiçbirisinde böylesine öfkeli ve duygusal, böylesine heybetli bir sesi bulamazsınız. Cem Karaca şarkıcılığıyla dünya çapında bir ekoldür. Ortaya koyduğu müzikalite ise Apaçlar döneminde beat pop rock, Kardeşler ve Moğollar döneminde folk rock, Dervişan ve Edirdahan dönemlerinde ise progresif rock tarzlarının yabancı ülkelerdeki kaliteli yapıtlarıyla rahatlıkla boy ölçüşebilecek düzeydedir. Kitapta bu koca sanatçının ülkemiz müziğine verdiklerine, özellikle 1969 sonrasında toplumsal nabzı tutmaya başladığı dönemi üzerine yoğunlaşarak ve ülkede ilah statüsüne çıkmış az miktarda stardan biri olmasını takip eden, 1980 sonrası serüvenini de ihmal etmeden elden geldiğince yansıtmaya çalıştım. Bu ağır yükü sırtlarken irili ufaklı yardımlarıyla nefes almamı sağlayan Meral Altındal, Akop Çekmen, Ulaş Delice, Hüseyin Mısırlıoğlu, Doğan Şener, Münir Tireli ve Cengiz Tuna'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Ayrıca gruplarla ilgili basından erişemediğim ayrıntılı bilgilere ve perde arkası gerçeklere erişmemde bana yardımcı olan tüm müzisyenlere de teşekkür borçluyum. Özellikle de kalite arayışımı görüp kendiyle ve kardeşlerle ilgili ayrıntılı bilgileri edinmem için olağanüstü çaba gösteren Ünol Binil Gönenç'e özel bir teşekkür borçluyum. Sağ olasın Ünol abi. Bu bölümde belirtmek istediğim son noktada tırnak içi ifadelerle ilgili. Yazı boyunca göreceğiniz bu ifadelerin Cem Karaca'ya ait olanlarının çoğunluğu dönemin dergi ve gazetelerinden alınmıştır. Kendisiyle yaptığım özel söyleşiden de parçalar var ama gereksiz laf kalabalığı yapmamak ve sürekliliği bozmamak için her birinin nereden alındığını yazmadım. Bunu da yazıdaki tüm tırnak ifadelerinin direkt bana söylenmiş intibasını yaratmamak için söylüyorum. Kaliteyi ve doğruluğu kovaladığım bu iki aylık çalışma beni inşallah mahcup bırakmaz. Koskoca bir hayatı tüm yoğunluğuyla müzik mevzunu merkeze alarak aydınlatmaya çalıştım. Umarım başarmışımdır. Gökhan Aya, 7 Haziran 1997. Bağımsızlığını savaşarak kazanmış, parçalanıp bir daha toparlanamama tehlikesini savaşarak edip, yepyeni bir rejimin temelleri üstüne kurulan ülkelerini durdurak bilmeden çalışıp kalkındırmaya çalışan, bir ulusun geleceğini yapılandıracak ilk kuşağın bir ferdi olarak 5 Nisan 1945'te dünyaya geldi Muhtar Cem Karaca. Cem'in ebeveyni kendisi dünyaya geldiğinde ünleri yurt çapında yaygınlaşmış olan Toto Mehmet Karaca çiftiydi. Daha o zamanlardan Cumhuriyet tarihinin önemli tiyatrocuları arasında sayılan Toto ve Mehmet Karaca çifti, bu ülke topraklarında görülen ilginç bir kültürel buluşmayı simgeliyordu. Toto Karaca'nın evlenmeden önceki ismi Irma Felekyan'dı ve Ermeni kökenliydi. Toto ismini ise kendine sahne ismi olarak seçmiş bir Azeri Türk'ü olan Mehmet İbrahim Karaca ile 1939'da evlenmişti. Bu iki güçlü kişilik tam anlamıyla Anadolu kültürünü benimsemiş, kendilerini Türkiye'ye adamışlardı. Toto Karaca'nın o dönemlere ait bir anısını aktaralım. Atatürk bir perdesini seyretmek üzere geldiği oyunu beğenip iki perdesini de seyretmiş, sonra da Toto Karaca'yı yanına çağırıp ''Çocuk senin adın ne?'' diye sormuş. Toto Karaca, adım Toto ama bu sahne ismim, asıl adım Irma yanıtını verince, o da nasıl isim demiş. Atatürk, efendim ben bir Türk Ermenisiyim yanıtını alınca, o halde senin görevin Türk tiyatroculuğunu ilerletenlerden biri olmaktır gibi bir söz sarf etmiş Mustafa Kemal. Cem'in müzikle ilk tanışması, Domi Yaya adını taktı annesinin teyzesi Rosa Felekyan'ın piyanosundan çıkan nameleri ve küçük Cem'e piyanoda notaları öğretmesiyle olmuş. Dipnotlar. Domi Yaya, yaya kelimesinin Ermenice teyze anlamına gelmesinden ötürü Domi teyze anlamındaydı. Irma Felekyan'ın, yani Toto Karaca'nın annesinin teyzesi olan Rosa Felekyan da Cumhuriyet tarihi tiyatroculuğunun önemli isimlerinden biridir. Muhsin Ertuğrul'la beraber Darül Bedai Osmani'nin açılışında Çürük Temel adlı oyunda da oynamış olan Rosa Felekyan, tiyatroculuk mirasını yeğeni Irma'ya bırakmış. Toto Karaca da Müjdat Gezen, Şemsi İnkaya gibi tiyatrocularımızın yetişmesinde emek sahibi olmuştur. Bu sıralarda 50'lere girerken operet tarzı Türk tiyatrosundaki en parlak devrini yaşamaktaydı. Artık ebeveynleriyle çok daha sık tiyatro salonlarına gider olan Cem'in kulislerde geçirdiği saatler müziğe olan ilgisini giderek arttırıyordu. Bu sıralarda okula da başlayan Cem'in sahne ve hitap kavramlarıyla tanışması da bu ilkokul günlerine rast gelmişti. Sınıfta anma günlerinde veya müsamerelerde günün anlamı ve önemini belirten konuşmaları hararetli hararetli yapışım diye hatırlıyor 50'lerin ilk yarısını Cem Karaca. Sahneyle böyle tanışmıştım işte. Tüm bunlara rağmen Cem'in içinde müzisyen olma gibi bir istek yoktu. O yaşların gelir geçer çocuk psikolojisiyle kendisine sorulduğunda doktor, mühendis veya babasının hayali hariciyeci olacağını söylüyordu. Okul, ev, tiyatro kulisleri arasında geçen yaşamı Robert Koleji'nde o yatılı okumaya başlamasıyla başka bir dönemece girdi. Cem ergenlik çağına gelmişti, şişmandı, gözü ileri derecede miyop olduğu için gözlüklüydü ve kültürlü bir ailenin tek çocuğu olduğu için biraz da pohpohlanarak büyütülmüştü. Kendi deyimiyle muhallebi çocuğuydu. Ergenlik çağı gençlerinin büyük çoğunluğunda olduğu gibi Cem de kendini olduğundan daha büyük göstermek amacıyla sigaraya başladı. 14 yaşına gelmiş olan Karaca o yaz ailesiyle beraber kısa bir süre için İzmir'e bir ahbaplarının yanına gittiğinde hayatının ilk aşkını yaşadı. Suadiyeli Nesrin olarak bildiğimiz bu kız Cem'le hemen hemen aynı yaştaydı ve Cem bu genç hanıma ciddi şekilde tutulmuştu. Etkilemek için ne yapsam ne etsem diye uzun uzun düşündüm diyor Cem Karaca ve sonunda buldum, ona şarkı söyleyecektim. Düşündüğünü de o günlerin ünlü şarkısı Johnny Gitar'ı söyleyerek yapar Cem Karaca. Ama Suadiyeli Nesrin'le ilişkisinin nasıl nihayetlendiğini veya onu istediği şekilde etkileyip etkileyemediğini bilemiyoruz. Ancak etkilemiş olduğu başka bir hanım vardı. Annesi Toto Karaca. Oğlunun sesindeki cevheri fark eden Toto Karaca, Johnny Gitar'dan her ne kadar bıkmışsa da yine de Cem'in her mırıldanışında kulak kabartıyordu. Gün geçtikçe müzik zevki rock and roll üzerinde yoğunlaşan Cem artık ciddi ciddi plak dinlemekte ve haftanın belirli saatleri yayınlanan günün popüler batı müziği parçalarının çalındığı programları takip etmekteydi. Bunları da evdeki Grundig marka teybe elden geldiğince kaydediyordu. Ama hangi bantlara? O şarkıları hangi bantlara kaydettiğimi gören babamın bakışlarını hala unutamam diyor Karaca. Ben son derece masumca önüme gelen şarkıyı kaydediyordum. Sonra onların babamın özenle kaydettiği Yassıada duruşmalarının radyo kayıtları olduğunu ilk öğrendiğimde de bana çok fazla şey ifade etmemişti. Ama babam onların değerini sonra anlayacaksın demişti. Çok iyi hatırlarım. Böylece geçen 1961 senesinden sonra 1962'ye geldiğimizde Karaca'nın müzik hayatını başlatacak deneyimlerin gerçekleştiği günlerle karşılaşıyoruz. Bir gün arkadaşlarla Beyoğlu Spor Kulübü'ne çaya gittik. Muhabbet ederken orada şarkı söyleyen gençlerin farkına varan bir arkadaşım, "Cem de söyler" diyerek beni ve beraberindeki iki arkadaşı sahneye aldı diyor Karaca. Sonra da orada beraber şarkı söyledik. Bu tecrübeden şevk alan dörtlü neden beraber çalmıyoruz, bir grup kuralım dedi ve enstrüman arayışına girdiler. Cem Karaca bu esnada CHP Gençlik Kolları'nın Bakırköy'deki temsilciliğinde görev alıyordu ve yönetim kurulu aday adayıydı. Oldukça hummalı çalışmalar söz konusuydu. O zamanlarda epey tartışmalı sandalyelerin havada uçlu toplantılarımız, kongrelerimiz olurdu. Bakmayın şimdi bizim zamanımızın kongreleri pek sakin olurdu diyenlere diyor Karaca. Ama bu tartışmalarımızın öyle faşizmle, sosyalizmle, komünizmle alakası yoktu. Çünkü o kavramlarla daha tanışmamıştık, kimse bilmiyordu. İşte bu hararetli tartışmaların ortasında bir gün beraber bir grup kurmak istediği diğer üç arkadaşı, ''Hadi Cem, provaya gelmiyor musun?'' dedi. ''Bir içeri, bir onlara baktım.'' diyor Karaca. ''Bir daha bir içeri, bir de onlara baktım ve dışarı çıktım. Çıkış o çıkış.'' Karacaların evinde provalara başlayan grup, günün popüler batı müziği parçalarından oluşan bir repertuar hazırladı. Provaları dinleyen İlham Gencer gruba desteğini esirgemedi. Karaca'nın sesinden oldukça etkilenen Gencer, dönemin en ünlü ve en iyi müzisyenlerindendi ve dahası müzik dünyasında belirli bir forsu vardı. O günlerin Gözde konser mekanlarından Site Sineması'nda İlham Gençer'in orkestrası eşliğinde sahneye çıkan ve Gençer tarafından lanse edilen Karaca, İlham Gencer'in bana çok büyük desteği olmuştur diyor. Gencer'in annesinin ve arkadaşlarının desteğine rağmen müzik bahsinde kendisine muhalif önemli bir etken vardı. Babası Mehmet Karaca. Müzikle uğraştığım ilk seneler babam bana çok karşı çıkmıştı diyor Karaca. Hatta adam tutup bizi yuhalattırdı, sırf benim bu sevdadan vazgeçmem için. Karaca ve arkadaşları 1963'e doğru Dinamitler adıyla sahne almaya başlamışlardı. Çoğunlukla Elvis Presley ve dönemin diğer rock'n'roll müzisyenlerine ait parçaları yorumlayan Dinamitlerin repertuarında I Who Have Nothing, King Creole, What Did I Say gibi günün popüler parçaları vardı. 1963'ün sonbaharında ise Dinamitlerin patladığını, Karaca'nın Cem Karaca ve Bekledikleriniz adlı yeni bir grup kurduğunu görüyoruz. Bekledikleriniz macerası 1-2 ay sürmüştü. Çünkü Karaca dönemin yıldızı yükseklerde seyreden bir başka ismin grubuna katılmıştı, Gökçen Kaynatan. Cem o zamanlar da yeniliği severdi ve performansı oldukça iyiydi diyor Gökçen Kaynatan. Ama tabii o zamanlar şov unsuru ön plandaydı ve cover parçalar icra ederdik. İlham Gencer'in Site Sineması'ndaki şovlarında sık sık sahne alan Karaca, yaklaşık bir senelik bu çalışma sayesinde müzisyenliğini oldukça ilerletmişti. Gökçen Kaynatan'la olan beraberliği bittikten sonra müzikten kopmak istemeyen bir dönem tiyatroyla ilgilendi. Annesinin İstanbul Tiyatrosu'nda irili ufaklı roller alan Karaca, 1964'ün sonlarında birkaç arkadaşıyla beraber bir başka rock'n'roll beat grubu daha kurdu. Cem Karaca Jaguarlar. Edindiğimiz bilgiler ve Karaca'nın söylediklerine göre Jaguarlar, papağan gibi Elvis Presley taklidi yapan bir gruptu. Ama ilginçtir ki Karaca'nın bu grupla 1965'te ilk kez düzenlenen Altın Mikrofon yarışmasına katıldığını görüyoruz. Hürriyet gazetesinin düzenliyor olduğu yarışmanın en önemli kıstası, yarışmacıların geleneksel veya kendilerine ait bir besteyle yarışmaya katılmaları şartıydı. Demek ki Cem Karaca Jaguarlar o kadar da taklit müzik yapmıyordu ya da en azından 1-2 denemeleri vardı. Listede adları geçmesine rağmen Karaca 65'teki yarışmaya katılmadıklarını söylüyor. Herhalde yarışmaya girme planı ve başvurusu yapıp girmediler. Karaca Jaguarlarla 1965 senesi boyunca çalıştı ve tiyatro oyunlarında General Çöpçatan ve Zoraki Diktatör ve benzerleri oynadı. Bu sıralarda ilk evliliğini de tiyatro sanatçısı Semra Özgür ile gerçekleştiren Karaca'nın askerlik vakti gelmişti. 1965'in Kasım'ında Antakya 121. Jandarma Er Eğitim Alayı'nda askerlik hizmetini yerine getirmek üzere yola çıktı. Daha önce benim Anadolu hakkında okul kitaplarından başka bir malumatım yoktu diyor Karaca. İlkokul hayat bilgisi kitaplarından bildiğimiz şırıl şırıl dereler, koyunları meler, ah benim şirin köyüm, Orada bir köy var, uzakta türü şeyler vardı kafamda. Ama gerek yolculuk esnasında gerekse askerliğinde durumun hiç de öyle olmadığını görmüş Karaca. Anadolu'nun bu anlatılanlarla, yeşillikler içinde minarelerle, mutlu insanlarla bezeli olmadığını gördüm. Ama bir yandan da fena halde İstanbul özlemiyle doluyum. 3 günlük evliyken askere gitmişim, eşimi düşünüyorum, anamı düşünüyorum, babamı düşünüyorum. Evimiz Bakırköy'de deniz kenarında, orayı düşünüyorum. Tarifsiz kederler içindeyim. İşte Karaca'nın kendi toplumunun kimliğiyle tanışması bugünlerde gerçekleşti. Bir de baktım orada askerliğini yapan birisi saz çalıyor. Ben bugüne kadar ne garip ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor. O müzik dile getiriyor, anlatıyor. Hiçbir Elvis Presley şarkısı o duyguyu anlatamaz, mümkün değil. Cem Karaca'nın bu kimlikle içine işlercesine tanışması askerlikte gerçekleşmiş olsa da aslında bunun elbette bir geri planı vardı. İlham Gencer'in kendisini lanse ettiği günlerin hemen ertesinde Ruhi Su'yu dinlemişti Karaca. Çarpıldığımı hatırlıyorum diyor. Bir taraftan Gencer'in ait olduğu o dünya, diğer yandan Ruhi Su'nun dünyası. Ruhi Su'yu dinledikten sonra bu iki dünya kafamda çarpıştı ve Ruhi Su kafamın bir yerlerine kazındı. Her ne kadar Su ile ilgili ilk izlenimleri kendisini oldukça etkilemiş olsa da bunlar Karaca'yı rock'n'roll dünyasından koparacak kuvvete değildi. Cem Karaca'nın kafasındaki askerlik günlerinde yeşeren yerellik hissinin ilk tohumlarını atanlardan biri de müzik üzerinde çalışmasına karşı çıkan babasıydı. Babam her ne kadar beni engellemeye çalışsa da bir yandan yardımcı da oluyordu aslında diyor Karaca. Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın alemi yok. Bu işi yapacaksanız biraz daha buralı olmalısınız diyen ilk oydu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.